Ayrım 10. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prinz. Sayfa 78. Opitz, bir yıl öncesine kadar Studenten Courier adıyla çıkan ve giderek 20 bin tiraja ulaşmış, Berlin, Münih, Frankfurt, Köln ve Hamburg'da yerel baskılar yapan sol dergi Konkret'te de çalışıyordu. Marburg'dan gelen bu Hristiyan pasifist kızdan dergiyi atom karşıtı hareketin kürsüsü yapmak isteyen, komünist çizgiye adam kazanmak için bitmez tükenmez bir çaba içinde olan Konkret'in yazı işleri müdürü Klaus Rainer Röhl'e söz etmişti. Kısa süre sonra Haziran 1958'de Bonn'daki nükleer silah karşıtlarının düzenlediği basın toplantısına katılan Röhl, delegeler arasında bulunan Ulrike ile tanıştı. Klaus Rainer Röhl, aşırı solcu ama aynı zamanda da her zaman şık giysiler giyen, evli olmasına rağmen sürekli başka kadınlarla ilişkiler yaşayan uçarı biri olarak biliniyordu. Hiçbir şeyi fazla ciddiye almadığı, gerektiğinde güzel bir yemek veya erotik bir macera için devrimi bile satabilecek biri olduğu yaygın söylentiler arasındaydı. Bunu kendisinin de kabul etmesi onun üçüncü derece ironisiydi. Bazen kısa süreli bir keyif, sol da olsa ebedi gerçeklerden daha iyi geliyordu ona. Beklenildiği üzere Röhl, Ulrike Meinhof'tan hiç etkilenmedi. Hatta hissettiği ilk bakışta antipatiydi. Ulrike'nin ciddi yüzünü görünce hemen selamet ordusu gelmişti aklına. Anılarında Röhl şunları yazıyor. Onu hiç ilginç bulmamıştım. Katlanamayacağım tiplerdendi. Gözleri derin ve ciddi bakan, entelektüel samimiyet içinde dost doğru biri. Ulrike de Röhl'den hoşlanmamıştı. Röhl anılarında Ulrike'nin onu kibirli, inandırıcısız ve güvenilmez bulduğunu yazar. Kısa yorumu şöyleydi. Korkunç bir tip, kusturucu. Röhl'ün duyduğu kişisel antipatiye rağmen Konkret Ulrike Meinhof ile ilgilenmeye devam etti. İlişkiyi Hristiyan kökenden gelenleri, barış dostlarını sosyalizme kazandırmakta çok maharetli olan Reinhard Opitz yürütecekti. Ancak bir sorun vardı. Opitz Ulrike'ye aşık olmuştu. Aşk meselelerinde son derece çekingen olduğu için evli Klaus Rainer Röhl'den Ulrike'nin sosyalizme kazandırılmasına yardımcı olmasını ve bu arada da kendisini onun gözünde biraz parlatmasını istedi. Üçü, Marburg yakınlarında orman içinde yüksekçe bir tepeye kurulmuş gezi restoranında buluştular. Sıcak Haziran akşamlarından biriydi. Açık havada oturmuşlar, badem şarabı içmişlerdi. Bir yerlerde Doris Day'in söylediği dönemin sevilen parçası Tammy çalıyordu. Ilık yaz gecesinin coşturduğu Röhl'ün dudaklarından sözler çağlayan olmuş akıyordu adeta. İnsanlığın kaydettiği gelişmeler ve sosyalizmin yararları üzerine konuşuyor, Brecht ve Tucholsky'den alıntılar yapıyor, her insanın içindeki ahlaki yasalara ve devrimci şiddeti zorunlu kılan güçsüzlere duyulan sevgiye değiniyordu. Ama bu arada insani niteliklerini öve öve göklere çıkardığı arkadaşı Reinhard Opitz'in hizmetlerinden söz etmeyi de unutmuyordu. Tabii ki bu konuşmayı daha önce planlamıştı. İnançlı Ulrike Meinhof'a nasıl yaklaşacağını biliyordu. Beş Parmak Yumruk Değildir adlı kitabında Röhl şunları yazıyor. Ona gerçek Hristiyanların, partnerimi tanıyordum artık, yapmak istedikleri her şeyi, antik çağ düşünürlerinin istedikleri her şeyi, insanlığın en büyük düşlerini gerçekleştirmenin tek yolunun sosyalizm olduğunu anlattım. Öncelikle de en büyük düş olan adaletin, nefretin karşıtı olan uzlaşmanın ve iyiliğin sadece komünizmle gerçekleşeceğini söyledim. Gece geç saatlerde ayrılırlarken Ulrike Meinhof, Reinhard Opitz'e değil, Klaus Rainer Röhl'e aşık olmuştu. Artık komünisti. En azından Röhl'ün iddiası buydu. Sonraki haftalar, aylar ve yıllar değerlendirildiğinde aslında bundan kuşku duymak için bir neden yok. 6. Ricky Baby. Sizleri asla anlayamayacağım. Almanya Komünist Partisi, KPD, 17 Ağustos 1956'da Federal Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklandı. Kararı, KPD üyelerine karşı açılan bir dava dalgası izledi. Önde gelen Komünist Partililer, daha önce Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne geçmişlerdi ve artık illegal parti çalışmasını oradan yönlendiriyorlardı. Klaus Rainer Röhl, bunu protesto etmek için KPD'ye üye olmuştu ve elbette ki bu durum artık cezayı gerektirdiği için gizli tutulmak zorundaydı. Partiye üye olan Röhl'ün komünistliği tartışılırdı. Aynı solcu dostları gibi Marksizmin teorisiyle hiç ilgilenmemişti. Marx, Engels ve Lenin'in eserlerini anti-komünist öğrenci gruplarının üyeleri komünist gençlerle tartışmak için okuyor fakat eğitimli komünistlerle hemen hemen hiç karşılaşmıyorlardı. Kendilerini sol olarak görenlerin çoğu Karl Marx'ın ekonomik tahlillerinden çok ütopik vaatleriyle ilgililerdi. Marksizm, faşizm anlamına gelen her şeyin, babaların ve büyük babaların işledikleri suçların ve mevcut toplumda insanın bizzat kendi başına gelebilecek baskıların ve adaletsizliklerin karşıtıydı. Marksizm, hukukun güçlüden yana olmadığı, sermayenin iktidarının ortadan kaldırıldığı, haksızlıktan, kâr hırsından ve yabancılaştırıcı çalışmadan arınmış bir topluma, kısacası anlamlı bir yaşamın mümkün olduğu bir topluma duyulan umudun adıydı. Röhl, kendi sosyalizmini Marx'tan değil, Brecht veya Kurt Tucholsky gibi yazarlardan öğrenmişti. Daha üniversite öğrencisiyken, örnek aldığı bu kişilerin izinden gitmek istiyordu. Okul arkadaşı Peter Rümkorp ile birlikte Veba Hıyarcığı kabaresini kurmuştu. Alt ismi 4. İmparatorluk Toplama Kampı Gardiyanları Birliği olan kabarenin programı da adı gibi sertti. Savaşta sakat kalanlar ve toplama kampı tutsakları sahneye fırlıyor, çoğunlukla gösterinin sonuna kadar izlemeye dayanamayan seyircinin yüzüne müstehcen metinleri haykırıyorlardı. Rejisör Klaus Rainer Röhl için önemli olan, yaratılacak siyasi etkiden çok oyunun sağladığı eğlence ve şok etmenin verdiği hazdı. Politik uyanışını Adenauer'ın silahlanma planlarına karşı protesto hareketiyle yaşayan Röhl, 1955'te yine Peter Rümkorf'la birlikte Das Pladeoyer adlı gazeteyi çıkardı. Bu öğrenci gazetesi, önce Studentenkurier, daha sonra da Konkret adını alacaktı. Röhl, yayın projeleri için hevesli finansörler bulmakta hiç zorlanmıyordu. Konkret'i de finanse eden bu para kaynaklarının Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde bulunduğu sonradan anlaşıldı. Bu durumda herhangi bir sakınca görmeyen Röhl açısından bu para, bilincin yaygın biçimde gelişmesi için maddi temel anlamına geliyordu. Konkret'in finansmanı uzun süre bir sır olarak kaldı. Röhl'ün en yakın mesai arkadaşları bile hiçbir şey bilmiyordu. Ya Ulrike Meinhof, onu dinden döndürüp komünist yapan Klaus Rainer Röhl müydü gerçekten? Bunu söylemek pek mümkün değil. Ulrike Meinhof hala inançlı bir Hristiyandı ya da belki Hristiyan pasifistiydi demek daha doğru olacaktır. Ancak insanları sadece öteki tarafla avutan, bu dünyada ve şimdi yaşananları görmezden gelen Hristiyanlığı artık yeterli bulmuyordu. O, insanın inandıklarını ciddiye almasını öteden beri çok önemsiyordu. Savunduğu idealler, sofu istekler olarak kalmamalı, mümkün olduğunca hayata geçirilmeliydi. Ulrike Meinhof, bu dünyada bir şeyleri değiştirmek istiyordu. Münster'deki politik çalışmalarında yol arkadaşı Jürgen Seifert, onu anlatırken şöyle demişti. Etkili olmak istiyordu. Mutlaka etkili olmak istiyordu. Öyle anlaşılıyor ki, Marburg'daki o ılık yaz gecesinde Klaus Rainer Röhl, Ulrike Meinhof'a savunduğu ahlaki ilkelerle etkili olma isteğini birleştirebileceği bir yol göstermeyi gerçekten başarmıştı. Dar görüşlü Marksist Röhl de tarihin nihai hedefi olan sınıf çelişkilerinin aşıldığı, sömürü ve adaletsizliğin ortadan kalktığı o Marksist özgürlük imparatorluğu ütopyasını biliyordu. Bu ütopyanın Hristiyanların daha adil dünya vaadiyle karıştırılacak derecede benzeştiğinin de farkındaydı. Aradaki tek fark, Marx'ın öğretisinin bu hedeflere bu dünyada ulaşılabileceğini söylemesiydi. Bu vaat sadece Ulrike Meinhof için büyüleyici olmamış, başkalarını da etkilemişti. Örneğin hala Hristiyan olup olmadığı sorusuna Hristiyanlarla Marksistlerin aynı hedefler için mücadele ettikleri yanıtını veren öğrenci lideri Rudi Dutschke'ye göre bu hedeflerle insanlığın o en eski düşü olan İncil'deki cennet bahçesi düşünün gerçekleştirilmesi aynı şeydi. Ve Dutschke'ye göre bu düşü gerçekleştirme olasılığı tarihte hiç bu kadar büyük olmamıştı. Marburg'daki buluşmanın hemen ardından Ulrike Meinhof Geniş Konkret dergisi çevresine girmişti. Bu çevre içinde ünlü psikoanalizci Alexander Mitscherlich'in kızı Monika Mitscherlich, Jürgen Mantey, Hans Magnus Enzensberger, Jürgen Holtkamp, Erika Runge ve Hans Stern de bulunmaktaydı. Üniversite öğrencileri, gazeteciler, yazarlar ve sanatçılardan oluşan bu renkli topluluk, bazen kaotik denilebilecek yönetim tarzıyla tartışma yaratan, kısaca K2R diye adlandırılan Klaus Rainer Röhl tarafından bir arada tutulmaktaydı. Hatta 1958 sonbaharında çalışma arkadaşlarından biri onu yayımcı ve şef redaktör mevkiinden indirmek için darbe bile düzenlemiş, Röhl son anda kendini kurtararak pozisyonunu koruyabilmişti. Bu dönemde aralarında Ulrike Meinhof'un da bulunduğu az sayıda kişi onun yanında yer almıştı. Röhl'ün Ulrike ile ilişkisi arkadaşça, dostça bir ilişkiydi, daha fazla değil. Onu kadın olarak hala itici buluyordu. Çoğunlukla pantolon ve bol kazaklarla dolaşan, pipo içen bu üniversite öğrencisi hiç kadınsı değildi. Arzularını harekete geçirmiyordu. Bir defasında ifade ettiği gibi göbeğinin önüne onu çırılçıplak bağlasalar bile yine de hiçbir şey olmazdı. Bu dönemde beğenisine çok daha uygun genç bir tezgahtar kızla ilişki yaşayan Röhl'ün bu kaçamağını karısı bu kez affetmemiş ve çift bir kızları olmasına rağmen Kasım 1958'de boşanmıştı. Boşandıktan kısa süre sonra Röhl evlenme ısrarını sürdürdüğü için tezgahtar kızı da sepetledi. Röhl'ün gerek özel, gerekse de mesleki hayatındaki kargaşa sürerken, bir yandan da konkret çalışanlarını 1959 Ocak başında Berlin'de yapılacak olan nükleer silahlanmaya karşı öğrenci kongresine hazırlaması gerekiyordu. Konkret en çok okunan öğrenci dergisiydi. Ve kongrede gündeme getirilmek istenen barış ve anti-atom hareketi içinde oldukça radikal bir konuma sahipti. Silahlanma yarışı ve barışa yönelik tehditlerden sadece Batı sorumlu tutuluyor, hatta nükleer silahların Doğu için değil, sadece Batı için yasaklanmasını talep edecek kadar ileri gidiliyordu. Çünkü onlara göre sosyalist ülkeler barışseverdi ve onların barışı tehlikeye atması düşünülemezdi. Bugün son derece naif ve dayanıksız duyulan bu düşünceler sadece askeri alanda değil, düşün alanında da cepheleşmenin bütün şiddetiyle yaşandığı soğuk savaş yıllarındaki düşünsel iklim için karakteristiktir. Batı ittifakının savunucuları için Doğu, kötülük diyarından başka bir şey değildi ve buradan insanlık için iyi olan herhangi bir şeyin çıkması düşünülemezdi. Buna karşılık, birçok solcu, reel sosyalizmin iktidarda olduğu ülkeleri dünya barışının kalesi olarak görüyordu. Ancak 1953'te Demokratik Almanya'da ve 1956'da Macaristan'da patlak veren halk ayaklanmalarının Sovyet birlikleri tarafından kanla bastırılmış olmasını bu tabloyla bağdaştırmak zordu. 3 ve 4 Ocak 1959'da Batı Alman ve Batı Berlin Öğrenci Eylem Komisyonu'nun 20 temsilcisinin yanı sıra 200'den fazla konuk Hür Berlin Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin yeni binasında toplandılar. Bu arada anti-atom hareketinin sözcüsü haline gelmiş olan Renate Rimek'in kongreye katılmasına izin verilmemiş ama düzenleyiciler bu hususta çok ısrarlı davranmışlardı. Gönderdiği mesaj, gösteri niteliğinde bir alkış tufanıyla karşılanan Renate Rimek'in yerine kızı Ulrike Meinhof orada bulunuyordu. Bu kongre, Ulrike Meinhof'un da çıkışı olmuştu. Konkretçiler bütün çalışma gruplarını işgal etmişler, tartışmaları beceriyle yönlendiriyorlar, bazılarına göre ise manipüle ediyorlardı. Ulrike Meinhof 24 saat boyunca konuşuyor, planlıyor, görüşmeler yapıyor ve o zamanlar henüz partisinin savunma uzmanı olan SPD'li Helmut Schmidt'le uzun tartışmalara girişiyordu. Schmidt, çenesi lakabıyla bilinen bu politikacı, daha sonra şansölye olacaktı. Sonunda neredeyse kelimesi kelimesine Konkret grubunun önerilerinin alındığı bir karar metni ortaya çıktı. Bu kararda başka maddelerin yanı sıra Demokratik Almanya ile barış anlaşması imzalanması ve bir geçiş konfederasyonunu hedefleyen görüşmeler yapılması talep edilmekteydi. Ilımlı güçlerin skandal olarak değerlendirdikleri bu resmi açıklama büyük sansasyon yaratmış, Helmut Schmidt protestolar altında toplantıyı erken terk etmişti. Ertesi gün gazeteler kongre hakkında haberlerle doluydu. Manşetler kongreyi, Doğu'nun ajanlarının aldatma manevraları, özgürlüğün mezar kazıcıları, öğrencilerin tehlikeli aptallığı ve Ulbricht yoldaş poposuna kına yakabilir gibi sözlerle duyurmuşlardı. Berlin Kongresi'nin sonucu Konkret için tam bir zaferdi. Büyük bir coşku seli yaşanıyordu. Herkes politikada beklenen dönüşümün sağlandığından birkaç hafta ya da ay içerisinde bütün savaş kışkırtıcılarının ve barış düşmanlarının işinin bitmiş olacağından emindi. Daha sonraları o zamanlar inanılmaz naif olduklarını kabul eden Klaus Rainer Röhl anılarında "O günlerde gerçeklik duygumuzu yitirmiştik" demektedir. Gerçekte dogmatik sol gruplar giderek daha fazla politik ofsayta düşmeye başlamışlardı. 1959 ortalarında konkretçiler Sosyalist Öğrenci Birliği'nden ihraç edildiler. 2 yıl sonra da Öğrenci Birliği'nin siyasi sonu geldi. SPD, Godesberg programı adıyla açıklanan yeni parti programında eski Marksist düşüncelerinden vazgeçip modern bir halk partisi olarak demokratik sosyalizm yolunda yürümeye niyetlendikten sonra SPD üyeliği ile SDS üyeliğinin bağdaşmaz olduğunu ilan etmişti. 1959 ilkbaharında Konkret ekibi için her şey henüz yolunda gidiyordu. Berlin Kongresi'ndeki başarının sarhoşluğuyla başka kongrelere de katılmışlar ve görünen o ki buralarda da başarılı olmuşlardı. Hazırlıklar için ücra bir otele yerleşiyorlar, günlerce tartışıp azgın kutlamalar yapıyorlardı. Tartışmak kadar alkolün, rock'n'roll'ün, dansın ve maskaralıklar yapmanın da önemli olduğu bu siyasi sahneye Ulrike Meinhof hiçbir zaman tam uyum sağlayamamıştı. "Sizleri asla anlayamayacağım" demişti bir defasında bu buğulu çakır keyif partilerden birinde. "Sizler çok başkasınız." Pek sık gülmeyen, önemsediği şeyler hakkında şakalar yapamayan ciddi mizaçlı Ulrike Meinhof buna rağmen ya da tam da bu yüzden herkes tarafından saygı görüyordu. İçtenliği her türlü kuşkunun üzerindeydi. Kimse dürüstlüğünden kuşku duymuyordu. O, grubun ahlaki etiketiydi adeta. 10. ayrımın sonu. Sayfa 87.